Ayrım 44, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 409. Black Hawk helikopteri o öğlen Mike Martin'i Riyad askeri havaalanına getirdiğinde kendini küçük bir karşılama komitesi bekliyordu. Steve Lang ile Chip Barber oradaydılar ama doğrusu komutanı Albay Bruce Craig'i bulmayı hiç beklemiyordu. O Bağdat'tayken SAS'ın, Hereford'un dört takımının tam kadrolu ikisi oraya gelmişti. Lang, aldın mı Mike diye sordu. Evet, Jericho'nun son mesajı telsizle bildiremedim. Sonra bunun nedenini anlattı ve artık iyice buruşmuş olan kağıdı verdi. Barber, şu son 48 saat seni bulamayınca çok korktuk dedi. Büyük bir iş başardın binbaşı. Bir şeyler var beyler dedi Albay Craig. Eğer onunla işiniz bittiyse subayımı geri alabilir miyim? Lang kağıdı almış Arapçasını sökmeye çalışıyordu. Herhalde hem de en içten teşekkürlerimizle.
Bir dakika dedi Barber. Onu şimdi ne yapacaksınız albayım?
Üste bir yatak, biraz yiyecek.
Benim daha iyi bir fikrim var dedi Barber. Binbaşı bir biftek ve kızarmış patates, mermer bir banyoda bir saat ve sonra da kuş tüyü kocaman bir yatağa ne dersin?
Ne diyeceğim, teşekkür ederim.
Tamam albay, adamınıza Hayat Oteli'nde bizimkilerin teşekkürleriyle 24 saatliğine bir daire ayrıldı, kabul mü?
Tamam, yarın bu saatte görüşürüz Mike dedi Craig. Genel karargahın karşısındaki otele kadar olan kısa yolda Martin Lang ile Barbara Jericho'nun mesajını çevirdi. Lang notlar aldı.
Tamam dedi Barber. Bizimkiler şimdi gidip orayı hallaç pamuğu gibi atarlar.
Chip Barber Iraklı köylüyü biraz güçlükle de olsa Hayat'ın en lüks dairesine yerleştirdikten sonra karşıdaki karargaha gitti. Martin bir saat süren banyosundan sonra tıraş olup çıktığında oturma odası masası üstünde bifteklerle patatesler kendisini bekliyordu. Yemeği daha yarılamıştı ki birden gözleri kapanmaya başladı. Kendini güçlükle yan odadaki yatağa attı ve bir dakika sonra da uyudu. O uyurken pek çok şey olmuştu. Yeni ütülenmiş iç çamaşırı, pantolon, çorap, ayakkabı ve gömlekler oturma odasına bırakılmıştı. Viyana'da Gidi Barzilay Jericho hesabının ayrıntılarını Tel Aviv'e gönderdi ve orada gerekli şifreleri içeren tam bir mektup kopyası hazırlandı. Kerim Edith'le kadın bankadan çıktıktan sonra buluştu. Bir kahve içmeye götürüp annesinin hastalandığını ve bir haftalığına Ürdün'e gitmek zorunda olduğunu anlattı. Kadın erkeğin elini tuttu, acele dönmesini söyledi. Genel karargâhtan Taif'teki bir TR-1 casus uçağına koordinatlarıyla yeni bir harita verildi ve Cebel El Hamri'nin kuzey sektöründeki tepelerin fotoğrafının çekmesini istendi. TR-1 saat 2'den sonra havalandı ve saat 4'te görüntüleri genel karargahın toplantı odasının ekranına yansımaya başladı. Cebel üzerinde o gün bulut ve yağmur varsa da kızılötesi ve termal görüntüleme radarıyla ASARS 2'ye bunlar vız gelirdi ve casus uçağı istenilen fotoğrafları çekti. Genel karargahın en üst düzey fotoğraf analizcileri olan Amerikalı albay Beatty ve İngiliz Peck resimleri incelediler. Planlama toplantısı saat 6'da başladı. İçeride sadece 8 kişi vardı. Başkanlık koltuğunda General Horner'ın yardımcısı General Buster Glosson oturuyordu. Hedefi getiren ve açıklanmasının geçmişini bilenler onlar oldukları için iki istihbarat yetkilisi Steve Lang ve Chip Barber de oradaydılar. Beatty ile pek de bölge fotoğraflarını yorumlayacaklardı. İki Amerikalı ve bir de İngiliz kurmay subay yapılması gerekenleri not alacaklar ve yaptırtacaklardı. Toplantıyı Albay Beatty açtı.
Bir sorunumuz var.
Anlatın dedi general.
Efendim, bize verilen bilgi sadece koordinatlar, 6 enden ve 6 boylam rakamı. Ama bu alanı birkaç metrekareye indiren bir satnav bilgisi değil. Burada 1 kilometrekare bir alandan söz ediyoruz. İşte şurada.
Albay Beatty duvarı gösterdi. Hemen hemen tüm alan 2 metreye 2 metre boyunda büyütülmüş bir fotoğrafla kaplanmıştı.
Ben burada dağların dışında bir şey görmüyorum dedi general.
Sorun da bu efendim, öyle bir şey yok. Dikkatler casuslara çevrildi, ne de olsa bu onların istihbaratıydı.
Orada olması gereken nedir diye sordu general.
Bir top dedi Lang.
Top mu?
Babil topu denilen şey.
Ben sizlerin onu üretim aşamasında ele geçirdiğinizi sanıyordum.
Biz de öyle sanıyorduk ama arada bir tane kaçmış anlaşılan.
Bu işi daha önce de konuştuk. Bunun bir roket ya da gizli bir bombardıman uçağı üssü olması gerek. Hiçbir top o kadar ağır bir mermiyi fırlatamaz.
Bu yapabilir efendim. Londra'yla görüştüm. 1 metre çapında, 180 metre uzunluğunda bir namlu, yarım tonluk bir mermiyi 1000 kilometreye atabiliyor.
Buradan üçgene olan mesafe ne kadar?
750 kilometre. Generalim, sizin uçaklarınız bir mermiyi havada vurabilirler mi?
Hayır.
Ya patriot füzeleriniz?
Eğer doğru anda doğru yerde olup da zamanında görebilirlerse, büyük bir olasılıkla hayır.
Top ya da füze, önemli olan orada böyle bir şey olmadı diye Albay Beatty söze karıştı.
El Kubay montaj fabrikası gibi yer altında gömülü olamaz mı diye sordu Barber. Onun üzerine bir araba hurdacısı yerleştirilmişti dedi Peck. Burada hiçbir şey yok. Ne yol, ne enerji hattı, ne savunma, ne helikopter alanı, ne dikenli tel, ne nöbetçi barakaları. Sadece aralarında vadiler olan tepeler ve alçak dağlar.
Ya Tarmiye'deki gibi çevre korumasını çok uzağa yerleştirmişlerse?
Bunu araştırdık dedi Biti. Her yönde 50 mil uzağa gittik, hiçbir şey yok.
Sadece kandırmaca bir operasyon ise diye sordu Barber.
Olamaz. Iraklılar değerli varlıklarını daima savunurlar. Hatta kendi insanlarından bile. Şuraya bakın.
Albay Beatty resmin yanına gidip bir dizi kulübeyi gösterdi. Hemen yanı başında bir köy. Odun dumanı, keçi ağılları, vadide otlayan keçiler. Bu çerçeve dışında 2 küçük köy daha var.
Lang belki de dağın tümünü oymuşlardır dedi. Siz de Cheyenne dağında aynı şeyi yaptınız.
Beatty orası çelik kapılar ardında bir dizi mağara, tünel ve odadır dedi. Siz 180 metre uzunluğunda namludan söz ediyorsunuz. Bunu bir dağın içine sokmak için dağın tepesini indirmek gerekir.
Bakın beyler, topun gerisinin, cephaneliğinin, yaşam bölmelerinin yer altında olduğunu kabul ederim. Ama o uzunlukta bir namlunun mutlaka bir yerden çıkması gerekir. Burada öyle bir şey yok.
Bir daha baktılar fotoğrafa. Kare içinde 3 tepe ile 4.'sünün bir kısmı vardı. 3'ün en büyüğünde herhangi bir patlamaya dayanıklı kapı ya da yol görünmüyordu.
Eğer orada bir yerdeyse neden 1 kilometre kareyi olduğu gibi bombalamıyoruz diye sordu. O zaman dağı topun üstüne çökertiriz.
İyi fikir dedi Beatty.
General, bafları kullanırız, yerle bir ederiz orasını.
Bir şey söyleyebilir miyim diye Barber sordu.
Lütfen dedi General Glosson.
Ben tüm paranoyaklığıyla Saddam Hüseyin olsaydım ve bu değerde bir tek silahım olsaydı başına güveneceğim birini yerleştirirdim. Ve ona eğer kale saldırıya uğrarsa ateş etmesi emrini verirdim. Kısacası ilk 2 bomba hedefe isabet etmezse ve 1 kilometre karede çok büyük bir alandır, ondan sonrakiler saniyenin 1/1000'i kadar geç kalabilirler.
General Glosson öne eğildi. Söylemek istediğiniz tam olarak nedir Bay Barber?
General, eğer Allah'ın yumruğu bu tepelerde gizliyse çok ustaca yapılmış bir kamuflajla örtülmüştür. Bunu %100 yok etmenin tek yolu ona benzer bir operasyon düzenlemektir. Aniden ortaya çıkan bir tek uçak bir tek kere saldırıyor ve hedefi ilk ve tek atışla vuruyor.
Albay Beatty, kaç kere söylemem gerekecek, hedefin tam olarak nerede olduğunu bilemiyoruz dedi.
Lang, meslektaşım, sanırım hedef işaretlemeden söz ediyor dedi.
Ama bu ikinci bir uçak demek diye pek atıldı. Bakın yırların tornadolara hedef göstermeleri gibi. Hedef işaretleyici bile önce hedefi görmelidir.
Skutlarla başarılı olmuştu dedi Lang.
Evet ama SAS elemanları roket atarları işaretlemişler, biz de havaya uçurmuştuk. Ama onlar oradalardı ve roket rampalarından 1 kilometre uzaktaydılar.
Çok doğru.
Bir an sessizlik oldu. Yani bize 10 metrekarelik bir hedef vermek için bölgeye adam göndermekten mi söz ediyorsunuz diye sordu. Tartışma daha 2 saat devam etti ama sonunda hep Lang'in görüşüne dönülüyordu. Önce hedefi bul, işaretle, sonra yok et ve bu arada Iraklılar durumu iş işten geçene kadar fark etmesinler. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden bir onbaşı gece yarısı Hayat Oteli'ne gitti. Oturma odasının kapısını vurmakla bir sonuç alamayınca gece müdürü kendisini anahtarıyla içeri soktu. Onbaşı yatak odasına gidip yatağın üzerinde bornozuyla uyuyakalmış adamı uyandırdı. ''Uyanın efendim, sizi karşıdan istiyorlar binbaşım.'' 22. Bölüm. Martin 2 saat sonra oradadır dedi. Nerede diye Albay Beatty gerçek bir merakla sordu. Orada bir yerde. Martin kara delikteki toplantı odasında masanın üzerine eğilmiş Cebel el Hamrin dağlarının daha büyük bir kesitinin fotoğrafını incelemekteydi. Burada 5 kilometreye 5 kilometrelik bir alan gösterilmekteydi. Köyler, 3 köy, şu, şu ve şu. Ne varmış onlarda? Hepsi sahte, çok güzel yapılmışlar. Dağ köylerinin mükemmel kopyaları ama içleri muhafızlarla dolu. Albay Beatty 3 köye baktı. Biri çerçevenin ortasındaki 3 dağın merkezinden yarım mil berideki bir vadideydi. Diğer ikisi daha dışarıda yamaçlarda yer alıyorlardı. Hiçbiri bir camisi olacak kadar büyük değildi. Ancak birer mezra kadarlardı. Her birinde kışlık samanı ve yemi depo edecek büyük bir samanlık, koyun ve keçiler için daha küçük kapalı ağıllar vardı. Yerleşim birimlerinde bunlar dışında bir düzine kadar saman ya da teneke çatılı ve Orta Doğu'nun her yerinde görülebilen kulübe vardı. Yazları küçük ekilebilen araziler olabilirse de kışın olamazdı. Irak dağlarında kışlar çok sert geçer. Orta Doğu'nun her tarafının sıcak olduğu çok popüler bir yanılgıdır. Pekala binbaşı, Irak'ı siz bilirsiniz, ben bilmem. Bunları neden sahte diyorsunuz? Yaşam destek sistemi dedi Martin. Köy sayısı fazla, köylü sayısı fazla, koyun keçi sayısı fazla. Yeteri kadar yem yok, açlıktan ölürler. Bu kadar basit ha diye söylendi. Olabilir de ve bu doğruysa Jericho'nun yalan söylemediği ya da yanılmadığı ortaya çıkıyor. Eğer bunu yapmışlarsa bir şey saklıyorlar demektir. SAS komutanı Albay Craig de bu arada gelmiş, bir kenarda Steve Lang ile konuşuyordu. Şimdi diğerlerinin yanına geldi. Ne diyorsun Mike? O şey orada Bruce. İyi bir dürbünle 1000 metreden görülebileceğine inanıyorum. ''Generaller bir ekip göndermek istiyorlar ama sen aralarında değilsin.'' ''Palavra efendim, o tepeler devriye kaynıyordur. Yol olmadığını görüyorsunuz.'' ''Ne çıkar bundan, devriyelerden kaçılabilir.'' ''Ya aniden karşılaşırsanız? Benim gibi Arapça konuşan yok ve siz de bunu çok iyi bilirsiniz.'' ''Sen anladığım kadarıyla yeterince hareket gördün.'' ''O da palavra, ben hiçbir şey yapmadım. Casusluktan bıktım artık.'' Ötekiler haftalarca çölde dolanırlarken ben bahçıvanlık yaptım. Albay Craig kaşlarını kaldırdı. Lang, Martin'in neler yaptığını sormamıştı. Zaten sorsaydı da doğru bir yanıt almayacaktı. Ama en iyi subaylarından birinin bahçıvan rolüne girmiş olmasına şaşırmıştı. Üste gel, orada daha rahat konuşuruz dedi. Fikrinden hoşlanırsam iş senindir. General Schwarzkopf gün doğmadan başka bir alternatif olmadığını görerek onayını verdi. Riyad Askeri Hava Üssü'nün SAS'a ayrılmış bölümünde Martin de Albay Craig'e düşündüklerini anlatmış ve onayını almıştı. Buster Gloves'ın sabah kahvesini amiri ve arkadaşı Chuck Horner'la içiyordu. ''Bu iş için hangi birliği kullanacağımızı düşündün mü?'' diye sordu. ''Evet, 336.'' Mike Martin, Körfez bölgesinde bulunan SAS askerlerinin büyük bir kısmının zaten Irak içinde olduklarını, kendisinin en kıdemli subay olduğunu, ayrıca o sırada yardımcısının komutasında bulunan B takımının komutanının kendisi olduğunu ve işlerinde sadece kendisinin iyi Arapça konuştuğunu söyleyerek Albay Craig'i ikna etmişti.
Ancak iddiasını en çok destekleyen şey paraşütçülüğüydü. İndirme alayı 3. taburundayken Hava Kuvvetleri'nin paraşüt eğitim okuluna gitmişti. Daha sonra paraşütçülerin Kızıl Şeytanlar olarak anılan gösteri takımıyla da çalışmıştı. Ortalığı velveleye vermeden Irak dağlarına inmenin tek yolu paraşütleydi ve bu ancak uçaktan 8000 metrede atlayıp paraşütü 1000 metrede açmakla mümkündü ve bu yeni başlayanların yapabilecekleri bir iş değildi. Görevin planlamasının bir hafta sürmesi gerekirken buna zaman yoktu. Atlama arazide yürüyüş ve bekleme pozisyonunun tespiti aynı anda yapılmalıydı. Mike'ın bunun için de hayatını emanet edeceği insanlara ihtiyacı vardı. Riyad'daki askeri havaalanının sas köşesinde Martin'in Albay Craig'e ilk sorusu şu oldu. Yanıma kimi alabilirim? Liste çok kısaydı. Çölde o kadar çok operasyon sürdürülmekteydi ki. Kesin olarak Peter Stephenson. Şansım var dedi Craig. Geçen hafta oradan geldi. Bir haftadır da dinleniyor. Martin Çavuş Stephenson'ı kendisinin yüzbaşı, onun da onbaşı olduğu günlerden tanırdı. Stephenson da kendisi gibi paraşütçüydü. Şu da iyidir diye Craig bir başka at gösterdi, bir dağcı. Onların ikisini de almanı öneririm. Gösterdiği at onbaşı Ben Eastman'dı. Onu da tanırım, haklısınız başka. Dördüncü olarak da başka bir takımdan onbaşı Kevin North'u seçtiler. Martin onunla hiç çalışmamıştı ama o da bir dağ uzmanıydı ve komutanı kendisini çok övüyordu. Aynı anda planlanacak 5 konu vardı. Bunlardan biri kendilerini oraya götürecek olan uçaktı. Martin hiç duraksamadan C-130 Herkül uçağını seçti. Körfez'de SAS'ın hizmet gören 9 uçağı vardı ve bunların hepsi de yakınlardaki Kral Halit Uluslararası Havaalanı'nda bulunuyorlardı. Kahvaltı saatinde ise daha iyi bir haber geldi. Uçaklardan 3'ü yıllardır SAS paraşütçüleriyle çalışmış olan 47. filonun uçaklarıydı. İkinci öncelik paraşütlerdi. SAS Irak'a o güne kadar gökten inmiş değildi. Irak çöllerine hep tekerlekli araçlarla girmişlerdi. Askeri üste SAS'ın paraşütçülerinin bulunduğu mühürlü ve klima tertibatlı güvenlik malzemesi bölümü vardı. Martin adam başına asıl iki yedek paraşüte ihtiyaç olduğu halde her ikisinden de 8'er tane istedi. Çavuş Stephenson da o gün akşama kadar bunları kontrol ve katlamayla meşgul oldu. Paraşütler artık konik biçimli değil, kareydiler. Kare denilmesine rağmen aslında dikdörtgen biçimliydiler ve iki kat kumaştan yapılmışlardı. Havadayken iki kat arasına hava dolar ve yarı katı bir kanat oluştururdu. Böylece de paraşütçü paraşütü daha rahat idare eder ve manevralar yapabilirdi. Bu tür paraşütler daha çok serbest düşüş gösterilerinde kullanılırdı. 2-10'başı ise ihtiyaç olan diğer malzemeleri sağlayıp kontrola başladılar. Bunların arasında 4 kat giyim eşyası, 4 büyük sırt torbası, su mataraları, miğferler, kemerler, silahlar, tek yiyecekleri olan yüksek değer konsantreleri, cephane, ilk yardım çantaları ve daha pek çok şey vardı. Her biri o sırt torbalarında 40 kilo yük taşıyacaklardı ve bunların her gramına ihtiyaçları olabilirdi. Teknisyenler ise özel bir hangarda Herkül uçağının her bir vidasını tek tek kontrol ediyor, hareketli her parçayı yağlıyorlardı. Martin ise 4'ü Amerikalı, 2'si İngiliz, 6 teknisyen tarafından hedefi bulup birkaç metrelik koordinatlarını saptayacak ve bilgiyi Riyad'a iletecek oyuncaklar konusunda eğitilmekteydi. Bu iş bitince bütün malzeme kırılmalara karşı güvenlik paketlerine sarıldı ve hangara götürüldü. Burada 4 kişinin teçhizatı bir dağ gibi yükselmeye başlamıştı. Güvenlik açısından bütün bilimsel araçlardan 2'şer tane konulmuştu ki bu da taşıyacakları yükü ağırlaştırıyordu. Martin kara delikte planlamacıların yanındaydı. Bölgenin o sabah başka bir TR1 tarafından alınmış yeni fotoğraflarının üzerine eğilmişlerdi. Hava çok açık olduğu için Cebel El Hamri'nin bütün girdi çıktısı tek tek görülebiliyordu. Albay Craig bu lanet topun güney ile güneydoğu arasında bir yere baktığını tahmin edebiliriz dedi. Bu durumda en iyi gözlem noktası şurası olacaktır. Kale olduğu sanılan yerin güneyindeki dağın yamacındaki girinti çıkıntıları gösterdi.
İniş noktasına gelince şurada 40 kilometre kadar güneyde küçük bir vadi var. Bakın bir dere de görülüyor.
Martin baktı, tepeler arasında 500 metre uzunluğunda ve 100 metre eninde bir çöküntü vardı ve iki yanı çimenlerle kaplı yatağında incecik bir su görünüyordu.
En iyisi bu mu diye sordu Martin.
Albay Craig omuzlarını silkti.
Doğrusunu istersen bundan başkası yok. Bundan sonra en uygun yer hedefe çok yakın ve oradan atladığınızı görebilirler.
Harita üzerinde gündüzün iniş kolay görülüyordu ama gece karanlığında dondurucu ayazda saatte 120 millik düşüş hızıyla hedefi ıskalamak çok kolaydı. Yön saptamasına yarayacak tek bir ışık bile olmayacaktı. Karanlıktan karanlığa bir inişti.
Tamam dedi seyir subayı.
O öğleden sonra işi epey yoğundu. Karanlık gecede atlama noktasını bulmak, bu arada rüzgarı hesaba katarak dört kişinin uçağı hangi noktada terk edeceklerini bulmak onun göreviydi. Ekip o akşam üzeri üstte herkese yasaklanmış hangarda yeniden toplandı. Herkül yakıtını almış hazır bekliyordu. Kanatlardan birinin altında dört adamın kullanacakları teçhizat yığılmıştı. Hava kuvvetlerinin atlama eğitmeni 24 kiloluk paraşütlerin her birini sanki kendisi kullanacakmış gibi yeniden katlamıştı. Stephenson tatmin olmuştu. Bir köşedeki büyük bir masanın üzerinde Martin'in karargâhtan getirdiği büyütülmüş fotoğraflar serilmişti. Martin Stephenson, Eastman ve North'u masa başına çağırıp atlama noktasından kaleyi gözetleyecekleri kayalıklara kadar olan yolu bir daha gözden geçirdi. Gündüzleri yatıp dinlenecekler ve iki gece boyunca yürüyeceklerdi. Gündüzün yürüyüş söz konusu değildi. Son olarak her biri torbalarını tek tek doldurdular. Bundan sonra da havalanma zamanına kadar oturup dinlendiler. Uçak 21.45'te kalkacak ve saat 23.30'da atlama noktasına geleceklerdi. Herkül saat tam 21.44'te Riyad'dan havalandı ve küt burnunu kuzeye çevirdi. İngiliz uçağı havalanırken bir Amerikan helikopteri de üssün Amerikan tarafında beklemeye alınmıştı. Helikopter El Harz'dan iki kişi getirmişti. General Buster Glosson'un emriyle 336. Taktik Filo komutanı üsse çağrılmıştı. Komutan yanında yine emredildiği gibi alçak irtifada saldırı sortileri için en iyi pilotunu getirmişti. Ne Rocketeer'ların komutanı ne de yüzbaşı Don Walker neden çağrıldıklarını bilmiyorlardı. Merkez karargahının altındaki küçük briefing odasında kendilerine neden çağrıldıkları ve neye ihtiyaç duyulduğu anlatıldı. Walker'ın arkasında bulunacak olan silah sistemleri subayı dışında ikisinden başka tam ayrıntıları kimsenin bilmesine izin verilmediği de söylendi. Sonra yine helikopterle üstlerine gönderildiler.
44. ayrımın sonu. Sayfa 420.